Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bir Genç Sahabiler programında daha sizlerle görüşmekten dolayı Allah'a hamd ederiz. İnşallah geçen hafta kaldığımız konudan devam etmek suretiyle Veysel Akkaya hocamız ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlik yıllarına dair yaşadığı olaylar ve çevresindeki genç sahabilerle olan ilişkisi ve onlara olan tavırlarıyla ilgili, tutumuyla ilgili, onların yaşantılarına dair sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Veysel Hocam, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyicilerim, İnşallah bugün yine bir sahabi, genç sahabiyi konuşacağız.
Evet.
Halid bin Said radıyallahu anh.
Evet.
Said'in oğlu Halid radıyallahu anh. Onu konuşacağız inşallah. Tabii bu genç sahabi, efendim, Mekke'de yine önemli bir ailenin.
Evet, gözde bir ailenin, güçlü bir ailenin.
İleri gelen, Mekke'nin ileri gelen ailelerinden birinin mensubu. Ve yani bugünkü tabirle yani aristokrat bir aile diyebiliriz buna.
Evet.
Yani Mekke'de söz sahibi,
evet,
bir ailenin çocuğu, genç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davete başlamış ve hızla yayılıyor. Artık yeni bir peygamber geldi. Efendim putları reddetti. Allah'ın birliğine insanları çağırdığı haberleri yayılıyor.
Elhamdülillah.
Tabii onların ailesi de tabii bunu takip ediyorlar. Halid de aynı şekilde bu takipçilerden birisi. Merakla izliyor ne olacak, ne bitecek. Ama gönlü yakın İslam'a. Gönlü yakın. Bir şey var, işaretler var kendisinde. Yani mantıklı buluyor İslam'ı.
Yani olayların ters gittiğine dair, bu put ve bu, evet, diğer yaşayışın yanlış olduğuna dair büyük sıkıntılar zaten içerisinde cereyan ediyor.
Cereyan ediyor ki bir rüya görüyor. Bu da çok önemli. Evet. Bir rüya görüyor.
Evet.
Bazı insanlar demek ki rüyayla irşat ediliyor. Rüya işaretleri. Rüyasında geniş bir ateşin kıyısında. Babası onu ateşin içine atmaya çalışıyor. Tam bu sırada büyük kurtarıcı rahmet peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri geliyor, teşrif ediyor. Ve babası onu itmeye çalışırken Efendimiz de onun belinden tutuyor, çekip alıyor, ateşe düşmekten kurtarıyor. Tabii uyandığında Halid çok etkilenmiş rüyadan ve büyük bir şekilde heyecanlanmış bir şekilde diyor ki kendi kendine, bu diyor kesinlikle gerçek bir rüya mı? Açık ve net diyor. Gerçek bir rüya mı diyor. Yani böyle geçiyor zihninden. Ve artık küçüklüğünden beri ilgi duyduğu, şahsiyetini beğendiği, Muhammedül Emin olarak bildiği, sevdiği bir zat ve peygamberliğini söyleyen bir zata, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgisi, hayranlığı bu rüyayla beraber zirveye çıkıyor.
Evet.
Zaten bir içinde vardı istek ama rüyada kendisini de kurtardığını görünce artık zirveye çıkıyor.
Artık kaynaktan fışkırıyor artık.
Evet. Şimdi önce buradan bir başlayalım. Rüya konusuna girelim. Malumunuz bu konu, yani rüyayla gelen hidayet, rüyayla insanın hidayet ermesi, Allah-u Teala kuluna,
evet,
Hidayet yollarını farklı vesilelerle açar. Bu bazen rüyayla olur. Bazen Cenab-ı Hak karşısına bir melek çıkarır insan şeklinde. Bazen bir tabiat olayı meydana gelir. Bazen kendi hayatında olumsuz gibi şeyler yaşar. Yani hayatında bir kaza olur, Allah korusun, veya başka şey olur ama aslında bunun sonu güzeldir. Yani Cenab-ı Hak ona hidayet kapısını çeşitli şekillerde kullarını açar ve Allah-u Teala bütün kullarına istisnasız hayatında mutlaka hidayet kapıları açar. Ama kul girer ama girmez.
Fırsatlar var yakalayabilene. Yani
her kuluna Allah'ın hidayet kapısı açıktır.
Elhamdülillah.
Yani diyorlar ki niye o işte kafir, niye o mümin kaldı falan filan. Bu bizim bakış açımızdır. Allah açısından Cenab-ı Hak yarattığı bir kulunu en mükemmel şekilde eşrefi mahluk olarak yarattığı bir kulunu hiçbir kenara atar mı?
Helak olsun istemez tabii ki.
Her kulu mükerremdir Cenab-ı Hak. Onu en güzel şekilde bir sanat harikası olarak Cenab-ı Hak ikram etmiş, yaratmış, insan yapmış Cenab-ı Hak. Hiç insan yaptığı bir kulunu Cenab-ı Hak böyle bir şeref verdiği bir kulunu bir kenara iter mi? Tabii ki her kuluna kapıları açar Cenab-ı Hak. Bu tabii İslam'a girişte de böyledir. İslam'ı yaşayan fakat İslam içinde olan diyelim, yaşayan değil mi? İslam içinde olan fakat gaflette kalmış kişiler içinde geçerli gafletten olan. Uyanmak konusunda da böyle rüyalar olabilir.
Evet.
Ama rüya tek yol değildir. Tek yol değildir. Bir insanda bazen işte bir zatı dinlersiniz, etkilenirsiniz, dönüş yaparsınız. Bazen de bir yerde bir yazıyı okursunuz, o yazı sizi etkiler. Bir söz bazen etkiler, sade bir söz.
Tabii tefekkür dünyanızı canlandırır.
Bir sözünü dinlersiniz, okursunuz veya görürsünüz. Oradan
evet.
Dönüş, o kapıdır belki de sizin için, açılmış bir kapıdır. Onun için hani ya ben bir rüya görmedim, onlar bak ne güzel rüya görmüş gibi bir takıntı da
doğru
ya
değil.
Gerek yok
doğru
yani. Değil. Böyle bir takıntıya gerek yok yani. Tek değildir Allah'ın, yani tek rüya yolu değildir. İşte mesela biliyorsun tasavvufta bu anlamda rüya yolu, yani rüyayla hidayet bulma veya gaflet uykusundan uyanma, rüyayla hidayet mertebelerinde ilerleme ile ilgili sufilerin uygulamaları vardır, tavsiyeleri vardır, istihareleri vardır. Veya da kişi işte bu Halid radıyallahu anh'ın olduğu gibi güzel bir rüya görür ve mana aleminden bazı zatlarla karşılaşır veya bunun benzeri, şu görülen rüyanın benzeri gören birçok insanlar var. Demek ki bunlar o günde oluyor, bugün de olmaya devam edecek, yarın da olacak.
Bunların tamamının da kapsamı içinde olduğu bir hidayet resmi de çıkarılabilir hocam. Sadece hani bir olay olur, üstüne bir rüya olur. Farklı farklı
bunlar
bir sürü yani.
Katmanları var, tabii. Sebepler var. Birçok şey sebepleri
görebilmek
var.
Görebilmek de yakalayabilmek de onları.
Yani Cenab-ı Hak kuluna bir türlü hidayet yolunu gösterir.
Elhamdülillah.
İster açıktan, canlı, ister rüya yoluyla, ister dediğim gibi bir
hepsi
sözle.
Hepsi olabilir.
Yani veya kainattaki bir işaret de onun için işaret oluverir, çıkar.
Evet.
Yani bir kumdaki tecelliye bakıp da Müslüman olanları biliyorum. Bir kum, bildiğin kum
bir
yani.
Bir avuç kumdaki.
Ha, yani demek ki Cenab-ı Hak oradan, ona oradan tecelli ediyor yani, evet. Cenab-ı Hak. Oradan kapı açıyor. Demek ki bu sonsuz diyebiliriz yani, bizim tabirim, bize göre tabii. Cenab-ı Hakk'ın yani sebepleri, hidayet sebepleri diyorum. İşte rüyada bunlardan birisi ama önemli bir sebep biliyorsun. Ve tabii rüyada Peygamber Efendimiz'i görmesi çok önemli. Ve babası onu ateş etmeye çalışıyor. Rüya çok açık ve net. Değil mi? Açık
evet,
ve net.
Evet.
Tabii zengin ve şerefli bir ailenin çocuğu, delikanlı Halid. Ve babası ismi Said. Heyecanla tabii yatağından fırlıyor. Bu rüya karşısında. Düşünsene böyle bir rüya görüyorsun. Ne yaparsın? Değil mi? Bir mürşid-i kamil rüyanda görüyorsun.
Nitekim zaten hayatınızda yaşadığınız olaylar da evet. Öyle bir isteğiniz de var içinizde. Yani oraya evet. Bir şey durumu var. Hani bir gözlem de var. Gerçek hayatta da bu yanlış yaşantıdan sıyrılıp böyle bir zatın peşine düşme.
Tabii.
Bir hayranlık besleme durumu var. Rüyada üstüne geliyor artık. Bir
rüyada
kıvılcım
işte
oluyor.
Efendimiz'i görüyorsun.
Veya Efendimiz işte, elhamdülillah.
Günümüzde aynı şekilde bu rüyalar görülüyor. Tabii küfür hayatı artık ona çok sıkıcı gelmeye başlıyor.
Evet.
Böyle bir iman kapısı açılmış demek ki sıkıyor küfür hayatı. Oyuncak putlara tapmak, ağaçtan yontulmuş odun parçalarını ilah kabul etmek, efendim, onlar için üstelik bir de kurban kesmek. Artık bunlara düşünmeye başlıyor. Ne kadar diyor bunlar gülünç şeyler diyor ya.
Evet.
Biz neyin peşindeyiz diyor. Ne kadar gülünç bir yoldayız. Basitleşiyor gözünde. Bu iman kalbe girmeye başlamış tabii ki. Yaşadığı eve bakıyor şöyle. Putperest, anne, baba, kardeşler, yakınlar. Ve bir anda hepsi ona bu şeyden sonra, bu aşamadan sonra yabancılaşmaya başlıyor. Kendini yabancı hissediyor evinde.
Evet.
Akrabalarının düşünüyor, annesini babasını düşünüyor, çevresini düşünüyor. Ne kadar garip, ne kadar anlamsız bir hayat. ne kadar boş bir hayat, ne kadar gerçekten nurdan, feyizden uzak bir hayat.
Nitekim hocam burada şöyle bir şeyi açıklamakta fayda var. Bu tefekkürü yapan bu genç sahabe efendimiz aynı zamanda zahiri anlamda birçok şeyi de elde etmiş bir ailenin bir evladı. Tabii. Yani sonuçta şöyle anlamsız hayat derken hani çok sıkıntılar içinde böyle
öyle, o anlamda değil.
Hayatta birçok şeye sahip manasında
birçok şeye kavuşmuş o günün şartlarında. Hayatın zevklerini tatmış.
Evet.
Dünyevi zevklerde belki de zirvelere çıkmış. Bir genç olarak şu anda bugün, onunla konuşuyoruz
günümüz,
yani. O
günümüz şartlarına
doymuş yani. Dünyaya doymuş evet, tabiri caizse.
Evet. Günümüz şartlarına uyarladığınız zaman bugün çünkü insanlar artık hayatın kalitesini sahip oldukları daha doğrusu teşbihat almasın. Bir kibritle kibrit çaktığınızda yok olabilen şeylerle ölçer hale geldiler.
Evet.
Ne kadar neyin var? Ne kadar neyin yokla hayatımın kalite standardı o kadar yüksek. Ama bir bakıyorsunuz işte büyüklerimizin kıssadan hisse anlattıklarında, İslam tarihinde, bu konuştuğumuz sohbetlerde çok az olan, yani hiçbir şeyi olmayan her şeyini verebiliyor da her şeyi olan hiçbir şeyini veremiyor. Çok enteresan bir durum var. Yani bu genç sahabenin çok farklı bir boyutu da var.
Kesinlikle.
Elinde her şey var ama tefekkürle nereye doğru adım atıyor artık.
Şimdi tabii küfür uykusundan uyanmaya başlamış. Herhalde. Daha doğrusu uyanmış ve artık küfür uykusundan uyanınca orada karanlık kalıyor arka taraf.
Evet.
Şimdi aydınlığa uyanmış oluyor. İmana uyanıyor. Nura uyanıyor.
Resul'e uyanıyor.
Işığa uyanıyor. Efendimiz'e uyanıyor. Dolayısıyla gönlünde Efendimiz'e bir akış başlıyor. Yani gönül akıyor böyle tabiri caizse bir şelale gibi. Aşkla evet. Efendimiz'e doğru akıyor ve diyor ki bir an önce diyor Efendimiz'e, Hazreti Muhammed'e kavuşmalıyım diyor. Önce nasıl yapacağını düşünüyor. Ha diyor. Gideyim diyor. Bunu Hazreti Ebu Bekir'e anlatayım. Ona bir yakınlığı var. Talha bin Ubeydullah gibi onu da.
Evet.
Onu ayrıca seviyor. Gördüklerini ona aktarıyor. Efendim işte böyle böyle oldu. Ya Ebu Bekir böyle bir rüya gördüm diyor. O da şu cevabı veriyor. Bu da çok önemli. Rüyasını yorumluyor Ebu Bekir Efendimiz. Hakkında hayırlı olmasını dilerim. İşte Allah'ın elçisi. Ona tabi ol. İslam'ı kabul eder. Yanında olursan o seni ateşe düşmekten korur. Rüyayı net bir şekilde bu yorumluyor.
Evet. Bir adım İslam'a, öteye götürüyor. Yani
İslam'ı kabul eder. Yanında olursan o seni ateşe düşmekten korur diye rüyasını yorumluyor.
Teyit etmiş oluyor. Yani burada tabii, o rüyanın ciddiyeti var ortada.
Rüyayı teyit ediyor.
Üstüne bir de reçete.
Yorumluyor ve nasıl bu rüyanın gerçekleşeceğini de gösteriyor. Yani
evet.
İslam'ı kabul etmesi ve Resulullah'a tabi olmasına bağlı olduğunu, ateşten kurtulmasının söylüyor.
Evet.
Yani insan, demek ki burada şu da çıkıyor kıymetli kardeşim. İnsan rüya görebilir. Ama rüyasını doğru adreslere evet. götürüp de yorumlatmazsa böyle güzel rüyaları, belki de o rüyası onun için bir gelip geçici bir şey olarak kalabilir. Yani anlamlandırmak da gerekiyor. Ve ayrıca o rüyada ne yapması gerektiği de ona salih insanlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyanızı anlatın buyuruyor ya.
Evet.
İşte salih insanlar sizi salaha yönlendirir.
Hocam bu rüya meselesi şu anda günümüzde çok farklı ve yanlış anlaşılmış ya da yanlış ele alınmış konulardan biri olduğuna ben düşünüyorum, inanıyorum. Çünkü bazı karşılaştığımız hadiselerde rüyanın yanlış yorumlanması ya da gereğinden fazla ciddiye alınması durumuyla çok ciddi meselelerde ciddi keskin dönüşler yapıldığını birebir tecrübe etmek durumunda kaldık. Nitekim hocalarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konudaki ikazlarını, diğer İslam büyüklerinin, alimlerin de bu rüya tabir işinin basit bir iş olmadığını, hatta rüya görmek işinin bile
tabii.
basit bir iş bu abdestle yatmanın, hatta uykuya dalarkenki abdestli halde olmanın, ruhun bedenden gidip geldiği sıradaki bu şeytanların kandırmasına maruz kalır kalmaz.
Tabii doğru rüya görmek için de doğru bir şekilde
rüyaya hazırlanmak lazım.
Hazırlanmak gerekiyor ki o rüyaya bir itibar edilsin. İşte salih rüyalar mesela kuşluk vaktinde görülen rüyalar.
Evet.
Efendim, ya bu konu tabii çok uzun bir konu, evet, ama şimdi sadece işi rüyaya bağlamak da yeterli olmuyor o anlamda. Evet, yani bir rüya görürsünüz, Allah korusun bir zat görürsünüz diyelim. Belki de o gördüğünüz, yani yorumlatmazsanız yanlış da bir şeyi yanlış algılamış da olabilirsiniz siz. Hani niye sorun diyor Salihler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sormak gerekiyor. Çünkü siz yorumlarsanız bazen eksik yorumlarsınız, kendiniz gördünüz zaten. Bir de işin ehli değilseniz işin içinde çıkamayabilirsiniz ve bu kez de doğruya gideceğim derken yanlışa kapı aralamış olursunuz.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimiz'in suretine şeytan giremiyor. Evet. Peygamber varislerinin de suretine giremiyor. Ama adam peygamber varisi değilse, normal bir hocaysa, normal bir zatsa ona şeytan girebilir. Hadi o gördüğü kişi, tanıdığı kişi, şeytan onun suretine girmişse ne olacak? Onun için mesela diyelim ki bir zatı gördü. Dediler ki sen, bu zat seni kurtaracak. Peki o zat eğer salih değilse, yani ona da bakmak gerekiyor. Kur'an ve sünnet çizgisinde mi yaşantısı, nasıl bir insan, bakmak gerekiyor. Yani o tabii ayrı bir, çok derin bir konu. Fazla da oraya girmek istemiyorum. Ama yani rüyayı doğru adreslere götürmek, tabii peygamberimizle zaten problemi yok sallallahu aleyhi ve sellem, anlaşılıyor. Ama diğer zatlar konusunda dediğim gibi ehline danışmak,
bir bilene sormak
ve Kur'an ve sünnet çizgisini her zaman da korumak şarttır. Evet. Onu söyleyeyim.
Evet hocam.
Evet, burayı geçelim. Ebu Bekir Efendimiz ona diyor ki tabi ol, İslam'ı kabul eder. Onun yanında olursan o seni ateşe düşmekten korur.
Elhamdülillah.
Üç tane şey söylüyor, dikkat etsin. Tabi olmak, İslam'ı kabul etmesi, tabi olması ve yanında olması.
Açık, seçik, net bir şekilde. Yani
bir gencin, evet, bir gencin nasıl bir peygamberimizle beraber olması bugünümüzde diye bunu yorumladığımız zaman buluşması, veya peygamber varisleri, mürşid-i kamillerle beraber olmayı düşündüğümüz zaman, demek ki teslim olmak, tabi olmak ve yanında olmak.
Evet.
Yani onun şu anki İslami tebliğini, İslami çalışmalarını devam ettirmek, desteklemek ve aynı beraber aynı yolda yürümek.
Evet.
Yanında olmak budur. Evet. Yoksa bir şey değil, yani pasif bir şey değil, aktif bir şey yanında olmak. Onun gibi olmaya çalışmak.
Bir görev almak. Bir
onun salladığı tevhid bayrağını, bayrağının altında olmak ve onunla yürümek.
Evet.
Hedefe yürümek.
Evet.
Bunlar tabii çok önemli. Yani büyük zatlarla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde, yani peygamberimize tabi olmadan yolumuzu bulamayız. Peygamberimize tabi olmadan ayet-i kerime göre Allah sevgisine eremeyiz. Bütün iş oradan geçiyor. İyi bir tabiyetten geçiyor. Hem sünnetlerine tabi olacağız. Efendimizin yaşantısına, haline, efendim tavrına, ondan sonra sözlerine tabi olmak. Yani tabi olmak tek bir anlamda değildir yani. Birçok anlamlarda katmanları var tabi olmanın. Tabii o Cenab-ı Hak onları bize nasip etsin diyelim,
amin,
inşallah.
Amin hocam. Zaten nitekim şöyle bir durum var hocam. Bugün karşılaştığımız durumlardan biri, çok kısaca değinmek istiyorum. Bir büyüğün yanında ya da bir İslam aleminin yanında bulunup da ondan bu söylediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi sancağın altında görev almak, o sorumluluktan, o pınardan bir şey kazanamadıktan sonra şöyle bir suçlama da gelebiliyor dış çevrelerden. Ya şuraya bak, yani bu da bu işi yapıyor. Çünkü o ahlaktan nasiplenememiş ya da o sirayet etmemiş o hareketler. Bu sefer o cepheye, o tarafa, o birime, o kümeye bir laf getirtmek durumu oluyor. Çok
yanında
tehlikeli yani.
Yanında gibi olmak aynı şey değil.
Evet.
Aynı şey değil. Evet. Zaten tepkiler de genelde buradan gelir.
Evet,
yani
hocam,
orayı temsil etmediğinden dolayı derler ki ya bu adam burada gibi gözüküyor ama bakıyoruz önündeki liderine bakıyoruz. Kendisine bakıyoruz, hiç uyuşmuyor. Ondan kaynaklanıyor. Yanında değil çünkü. Yanında olduğunu zannediyor.
İnşallah hocam Rabbim hakiki şekilde yanlarında olabilmeyi bize nasip etsin.
Amin. Evet muhterem dinleyenlerim. Bu sözler Halid radıyallahu anh'in gönlünü rahatlattı, ferahlattı. Elhamdülillah dedi. Demek ki doğru düşünüyorum.
Evet.
Bu tabiri alınca. Ve Ebu Bekir Efendimizle beraber Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin huzuruna vardılar.
Evet.
Demek ki sizi götürecek kişi de bulmanız lazım. Yani bir yere gideceğiniz zaman bir büyüye onun tanıdığı biriyle gitmek daha bir güzel. Yani gençlere burada bir çok güzel bir yol da çıkıyor.
Evet. Burada bir
Yani
açılım var hocam.
bu
Burada
da
bir
güzel bir şey.
tarih
Şimdi
var.
direkt peygamberimiz de gidebilirdi Halit. Ama önce tanıdığı, bildiği ve peygamberimizin de tanıdığı, bildiği, sevdiği, yakın olan birisiyle görüştü. Bunlar çok önemli şeyler. Çok
Evet
önemli
hocam. Bunlar
şeyler.
aslında bize şunu gösterecek.
Vesileler yani.
Bugünkü anlamda
Usulü bilmek lazım. Yani büyüklerle
evet,
görüşmenin de
evet,
usulünü bilmek
evet.
gerekiyor. Şimdi hiç bilmediğiniz bir zata gideceksiniz.
Evet.
İşte efendim ben şöyle demek yerine onun bildiği, sizin de bildiğiniz, sizi bilen birisiyle gitmek çok daha işi kolaylaştıracağına inanıyorum
Bir anda
acizane.
kapıların açılmasına vesile
Güzel bir
olabilir.
usul bu yani. Güzel bir usul. Tabii Halit Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbete başladı. Demek ki sohbete gitmişler.
Evet.
Sohbete gitmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatıyor. Ve Halit sohbeti can kulağıyla dinledi. Dinliyordu. Ve o an bütün sıkıntı ve dertlerinden kurtulduğunu hissetti.
Elhamdülillah.
Gönlünü bir sevinç kapladı. Sanki bu dünyada değil de cennette bir yerde gibiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi kaynaktan beslenen etkileyici sözleri tabii ki insanın gönlünü ne yapar? Besteler. Şimdi işte bak bu sohbeti buraya biraz konuşmamız lazım.
Asıl
Yani
bu konu
Efendimizin
çok önemli bir
sohbeti.
konu, evet.
Sohbet Efendimizin yolu sallallahu aleyhi ve sellem.
Yöntemi.
Sahabe sohbette yetişen insanlar demek aynı zamanda. Efendimizin sohbetine katılan insanlar, katılmış insanlar.
Evet.
Sohbet sünnet-i müekkede. Günümüzde getirdiğimiz zaman bunu, günümüzde artık gençliğin sohbete bakış açısına biraz değinmek istiyorum. Yani sohbetin ne olduğu çok bilinmiyor. Sohbetin, Peygamber Efendimizin sohbetinin, sünnet-i müekkede olan sohbetinin ne olduğu da çok bilinmiyor.
Evet.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sohbet yapıyor. Sohbette farklı kategoriden insanlar var. Ve sohbette Allah anlatılıyor, din anlatılıyor, İslam anlatılıyor. Efendimiz
Açıklanıyor.
sallallahu aleyhi ve sellem bunları ve bu canlı bir eğitim ve orada çok güzel bir manevi meclis oluşuyor. Yani en etkileyici yol, yöntem, İslam'ı tebliğ yolu sohbettir.
Elhamdülillah.
Yani konferansmış, işte efendim sempozyummuş, seminermiş. Bunlar sonradan bazı uygulamalardır ama hiçbirisi sohbetin seviyesine çıkamaz. Onlar etkisiz demiyorum yani. Onların da bir yeri var.
Ama
Ama
gerçeği budur. Resulullah Efendimizin yaptığı budur.
yani eğer bunları bir şöyle bir sıralamaya koyacak olursak
Sohbet
en üst
zirve.
mertebede hangisi yer alır? Yani piramit gibi yapacak olsak piramidin zirvesinde hangisi yer alır? Sohbet yer alır. Mesela bu anlamda tasavvufta sohbete çok önem verilir.
Evet.
Tarikat büyükleri, mürşid-i kamiller sohbet ederler. Hususen tarikatlar içerisinde nakşilikte sohbet esastır. Yani hepsinde vardır da yani nakşi yolda yol olarak, ilerleme olarak, manevi ilerlemede sohbet esastır.
Hocam buradan şu güzel şey de çıkarılabilir. Bu bir yöntem.
Evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yöntemi. Demek ki bugünkü günümüzde hani bu mantıkçı diyelim, Allah muhafaza teşbihat almasın, bizim kastımız onların tabiriyle Kur'an bana yeter deyip de bu sohbetler, işte tövbe haşa, bu sünnetler ne ihtiyacınız var? Hani Kur'an bana yeter de sen Kur'an'a yeter misin acaba? Demek ki bu sohbet ortamında bir yöntem var. Bu yöntemin de böyle izlenilmesi gerekiyor.
Sohbet bir muhabbet ortamıdır
Yani bu
çünkü.
buradan çıkarılabilir değil mi
Maneviyat
hocam?
ortamıdır. Ama diğer toplantılarda baktığımız zaman sohbetteki o manevi ortamı oluşturmak hakikaten mümkün olmuyor. Yani
Evet.
olmuyor yani. Çünkü sohbet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaptıysa onun bir önemli değeri var demektir. Yani ondan daha güzelini kimse yapamaz. O yolu bir kere gençlerimizin keşfetmesi lazım. Sohbet ortamlarında manevi büyüklerle güzel insanların sohbetlerine katılmayı önemsemek lazım. Yani
Arayıp bulmaları
internetten hani
gerekmiyor mu hocam?
tabii internetten yani işte efendim ben otururum. Cep telefonumdan açarım. Şöyle bakarım. Onu dinlerim. Demek bu sohbet sohbet değildir. Yani bu sohbetin bir kırıntısıdır sadece. Yani diyelim ki bir sohbet eden bir zatı internetten şöyle dinliyorsunuz cep telefonundan. Yani bu güzel bir şeydir ama aslıyla resmi bir olmaz
bu
ki.
Bu bir savaş sahnesini bir resimde görmekle savaşın içinde olmak
gibi. Aynı, farklı tabii. Bir olay. Yani sohbeti yaşamakla sohbeti evet. Seyretmek evet. Aynı şey değildir.
Hocam şöyle bir
ama tabii imkanınız yoksa sohbeti yaşama imkanınız. Evet. Sohbeti yaşar gibi seyredebiliyorsanız o da güzeldir. O da ayrı o bir
tabii
konu.
Tabii ayrı bir kıvam gerektiriyor.
Ayrı bir konu.
Hocam imkanınız şöyle bir durum yoksa, var. Şimdi bakıyorsunuz.
O da güzel.
Genç kardeşler, arkadaşlar, abiler için bunu söyleyebilirim. Bir ürünü dahi arayıp hele ki hanım kişiler bir mağazada internetten araştırıp bulabiliyorlar. Bugün şöyle bir mazeret türüyor hocam. İşte biz sohbete gideceğiz ama o kişinin doğru kişi, o mübarek kişi olduğunu nasıl bileceğiz? Şimdi bana şöyle bir şey var, yani şahsi kanaatim. Nasıl ki bir gömleğin cinsini, rengini arayıp siparişle bekleyebiliyorsan, bir iman, bir takva, bir İslam konusu, Allah'ın emrettiği, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği, işaret ettiği bir konuyu araştırıp bulmak bize vacip görev değil midir hocam?
Yani bunu rastgele yapmak anlamsız tabii. Yani insan kimin sohbetine gireceğini de iyi bilmesi lazım.
Değil mi hocam yani?
Kriterleri iyi takip etmesi lazım. Bu uyuyor mu, uymuyor mu? Yani ehli sünnet çizgisinde salih, kamil, varis, efendim, yaşayan, sünneti ittiba eden güzel bir zatın, yaşayan bir zatın sohbetine gitmek esastır. Ve sohbet de, hakiki sohbet de ancak orada zuhur eder, gerçekleşir. Yoksa suri sohbet olur.
Hocam Allah korusun mazerete dönüşmek üzere. Çünkü bazıları diyor, biz sohbetlere gidiyoruz abi. Biz bu işleri zaten biliyoruz. Ama öyle bir şey ki Allah muhafaza işte bu mantıkçı zihniyetin hani Kur'an ve diğer İslami olaylara bakış açıları sanki bu bir broşürdür. İnsanların eline tutuşturursun. İnsanlar bir anda irşad olur. Olmaz.
Evet.
Böyle bir yöntem gibi hani bir mazerete de dönüşmek üzere. Evet. Biz gittik sohbete de alamadık.
Şöyle söyleyeyim. Şimdi birincisi gençler sohbetin ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Sohbet nedir? Çünkü sohbetin Peygamber Efendimiz'in yolu olduğu ve sohbetin sahabe yetiştirdiğini bilirsek o zaman sohbeti önemseriz. Yani efendim sohbete gidiyorum işte efendim çok basit geliyor falan filan gibi. Gençlere öyle geliyor.
Evet.
Halbuki
evet.
O farkında değil. Yani neyi seçeceğinin farkına varmamış henüz demektir. Basit geliyorsa ona. Çünkü ayırt edemiyor. Yani bir seminer işte efendim bir slaytla gösteriler yapmak efendim ona benzer diğer yani teknolojik şeyleri kullanarak yapmak ona daha bir sürükleyici geliyor gence. Ama bana göre yani buradan anladığımı söylüyorum. Anladığım bana göre demeyeyim de yani anlaşılan şeyi söyleyeyim. Benim anladığımı bakarsan. Söyleyelim. Bir insan yüzü, salih bir insan yüzüne bakmak, bir alim yüzüne bakmak sevap değil mi?
Evet.
Bir insan yüzünden daha güzel bir eşrefi mahluk olarak başka bir şey var mı ki
evet.
Diğer şeyler bana versin? Yani ben bir salih zatın yüzüne bakarak ondan akan o sözlerle beraber akan feyzi alsam ki sözlerin her bir sözün bir manevi etkisi vardır, psikolojik etkisi vardır veya her bir sözün bir manevi ağırlığı vardır.
Manevi alemde bir karşılığı oluyor.
Manevi bir gücü vardır.
Evet.
Yani siz o sözü sahibinden canlı dinlediğiniz zaman aslında eğer o sahibi canlıysa onun sözü de canlıdır ve size hayat katar. Hayatınıza evet. Hayat katar. Manevi hayatınız gelişir, serpilir, büyür. Ama diğer türlü efendim işte diğer türlü yapılar yani daha aşağıda kalır.
Arayüzler diyelim.
Onlar biraz daha
araçlar.
Alt mertebelerde kişilerdir. Yani diğer uygulamalar söylüyorum. Yani İslami tebliğde en etkili yol sohbet yoludur. Ve İslami tebliğ sohbetle başarıya ulaşır. Günümüzde de baktığımızda bu sohbetlerin ihmal edildiğini görüyoruz. Sohbetlerin yani sohbete giden gençler sohbetleri fazla önemsemiyorlar. Diğerleri daha onlara, nefislerine de hoş geliyor. Onun için gençlere tavsiyem sohbetleri yeniden keşfetmeleri.
İnşallah.
Sohbetle ilgili biraz bilgi okumaları ve sohbete bakmaları, tarihte nasıl sohbetler, yani Peygamber Efendimiz'in sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri, ondan sonra sahabilerin sohbetleri, evliyaullahın sohbetleri ve bu işin sohbet yoluna geldiğini bir kere öğrenmeye gerekiyor.
Evet.
Yani yeniden bir şey keşfetmeye gerek yok. O zaman sohbetlere gitmek, sohbet eden, hakiki sohbet sahibi insanları bulmak, onların sohbetlerine katılmak çok etkili bir genci yetiştirecek en önemli yol olduğunu düşünüyorum.
Şunu diyebilir miyiz hocam? İnsanı ancak insan irşad eder. Tabii ki birçok yöntem vardır, evet, ama yöntem budur.
İnsan unsuru en zirvedir.
Elhamdülillah.
Yani insan, o diğerleri artık aksesuar türü şeyler oluyor yani. Yani yaşayan bir zat aynı zamanda yaşatır anlamına geliyor.
Elhamdülillah.
Evet. Bu kadar kolay. Yani anlaşması kolay bir şey olduğunu düşünüyorum acizane.
Evet hocam.
Ve sohbette insan hakikaten bir manevi iklime giriyor. Yani sohbete güzel gelmişseniz Allah'ınızla istifade edersiniz. Ben istifade etmiyorum diyorsanız hakiki bir sohbetse tabii ki. Yani o zaman sohbette değil de sizde bir problem var. Yani bir şeyi alamıyorsanız demek ki alıcılarınız çalışmıyor. Veya alıcılarınızı açmamışsınız. Hazırlıklarınızı yapmamışsınız. Yağmur yağıyor. Ama sen ters çevirmişsin diyelim şeyini, kabını. İçine yağmur dolmaz ki. Kabını bir kere düzeltmen lazım.
Evet.
Yani psikolojik hazırlık, manevi hazırlık, sohbete iyi bir hazırlık, abdestli gitmek ve alıcıları açmak ve tevazuyla oradan Allah'ın o zat vesilesiyle ikram edeceği manevi güzelliklere hazırlanmak da çok önemli.
Tabii tepsinizi,
bunu yaparsanız
hazırlamanız gerekiyor.
O zaman sohbetten istifade etmeye başlıyorsunuz. Bunu yapmadığınız, evet, zaman istifade edemiyorsunuz.
Evet.
Bunlar önemli. Efendim, Halid de, Halid radıyallahu anh da, Said'in oğlu tabii. Halid bin Said. Halid bin Velid diye daha oraya gelmedik.
Daha gelmedik. Ha, evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ders halkasına katılan nice genç gibi sohbette tarifi imkansız bir huzur ve zevk duyuyor.
Evet.
Hakikaten büyüklerin sohbetinde böyle olur. Yani o zevki hiçbir yerde bulamazsınız. İşte o hakiki sohbet.
İşte şimdi şurada bir şey daha, bir çıkarım daha var hocam. Bakın, kendisi gibi diğer kişileri de gözlemlediği zaman,
tabii,
bir kıyas anlamı da çıkıyor. Hani dediniz ya, sizin alıcınız alıyor musunuz? Yani bazı kişiler gazetede, köşe yazısında, internette çok muazzam bilgileri kolayca eleştirebiliyor. Neden? Çünkü ortada kendisi gibi o bilgiyi başka alan alıcıların verdiği tepkileri, reaksiyonları gözlemleyemiyor. Böylelikle direkt vericiye o suçu ya da kabahati konumlandırıyor. Halbuki dediğiniz gibi alıcıda bir problem var ama diğer alıcıların verdiği reaksiyonu, gülüyorlar mı, ağlıyorlar mı, İslam'la coşup çağlıyorlar mı, bunları görmüyor. Tek bir arayüzden ya da bilgisayar ekranı diyelim.
Ben şunu söyleyeyim, sohbete giden bir gencin sohbetinin katıldığı zata olan bakış açısı çok önemli. Ne kadar güzel bir hüsnü zanla gidiyorsa Allah ona o kadar ikramda bulunur.
Elhamdülillah, inşallah.
Ama daha onu daha oturtamamışsa gönül dünyasında, zihninde, oradan neler istifade edeceğinin iç aleminde, bunu inşallah ben buradan çok ikramlarda, ihsanlarda, Allah'ın ikramları, ihsanlarıyla inşallah karşılayacağım. Bak ya, burada birçok insan, binlerce insan yetişiyor. Ben de inşallah onlardan biri olacağım derse Allah ona ikram eder.
Hocam,
yoksa ne yapar? Dediğim gibi yağmur yağıyor, kabını ters çevirmiş duruma düşer.
Yani bu bilimsel bile
gelmez. Evet.
Bakılmış şeylerden biri hocam. İlaç, bir kaba ilaç koyuyorlar, bir kaba da bonbon şekeri. Tedavi olacağına inanarak o bonbon şekerini yiyip de tedavi olanların, yani tedavi olduğunu hissetmek, çünkü hakikaten bu kanıtlanmış bir şey. Vücudumuzun, evet, salgıladığı hormonlar var. Şimdi siz sohbete, ben bu sohbetten bu karşımdaki zatın konuştuklarına muhalefet yapacağım diye giderseniz zaten kapılarınız demir çelikten örülmüş gibi gidiyorsunuz. Tabii. Allah sonumuzu hayretsin inşallah.
Halid radıyallahu anh bir taraftan sohbeti dinliyor, bir taraftan da önceleri neden cehennem çukurunda kalmış, bu cennet bahçesine gelmemişim, yani rüyasına diye kendine sitem ediyordu. Peygamber Efendimizin alemlere rahmet oluşunu şimdi daha iyi anlayabiliyordu. Halit sohbette bir ara Efendimizin etrafında kümelenmiş, onun yoluna baş koymuş, muhabbet dolu gençlere baktı.
Evet, işte gözlemleme safhası.
Bir de onlara bakıyorum, bakalım ne var ne yok. Onlar bütün dikkatleriyle sanki soluk bile almadan Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinliyorlardı. Sohbette adab budur işte.
Elhamdülillah.
Adab budur. Böyle alıcı olmak. Sohbet bitince bu güzide ortamı ve seçkin insanlarla birlikte olmayı nasip ettiği için Allah'a hamdü senalar etti.
Elhamdülillah.
Ardından saygıyla yerinden kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda diz çökerek kelime-i şehadet getirdi.
Evet.
Çok güzel bir ortamda, şahitleri de var etrafında ve bir sohbet ortamında sohbetten sonra huzura varıp ve teslim oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ne kadar güzel bir şey. Yani gönül dünyamızda da böyle bir şey düşünmemiz gerekiyor. Yani bunu tamam böyle ama Efendimizin gönül dünyamızda Efendimizin yanına varabilmek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olabilmek, yani veya bir sohbet ortamında salih insanların sohbetindeysek, orada sanki Efendimizin sohbetindeymiş gibi hissederek, sonuçta o Efendimiz'den aldıklarını size aktarıyor.
Elhamdülillah.
O vekil. Onu aktarıyor. O zaman öyle bir dinleyişle dinlemek çok önemli. Namaz kılarken de böyledir. Hutbe dinlerken de böyledir. Yani namaz kıldıran imam aslında o namaz kıldırmaya asaletten sahip değildir. Asaletten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir o mihrap. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadığı için imam vekaleten o görevi yapar.
Evet.
O zaman mümin de sanki Efendimiz namaz kıldırıyormuş gibi bir namaz kılsak İnşallah. Ne kadar güzel olur. Hutbeyi İnşallah. Dinlerken de sanki Efendimiz okuyormuş gibi.
İnşallah.
Yani vesileleri aradan kaldırırsak gönül dünyamızda o zaman oradan da ayrı zevkler alırız. Bunlar tabii katlar gider bu şekilde.
İnşallah.
Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'nin bu ileri gelen ailesine mensup akıllı gencin Halid'in tabii Müslüman olmasına çok mesrur oldular. Çok mesrur oldular.
İslam güçleniyor tabii.
Önemli tabii. Ve dikkat edersen İslam'ın ilk yıllarında çok önemli. Müslümanların içerisinde gençler çoğunluktadır.
Evet.
Ailelerin gençleri Müslüman olmuştur önce. İhtiyarlar hep savaştılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle. Yani İslam'ı yaşamak için gençlik çok önemli hakikaten. Gençlik hayatı çok önemli. Bu şu an tabii demek anlamadığımız söylemiyoruz. Yani insan ihtiyarlanınca İslam'ı yaşamaz anlamadığımız ama yani fırsatlar anlamında efendim henüz daha kıvam anlamında daha öncelikli olduğunu yani söylemeye çalışıyoruz.
Yani şu düşünce yapısının kırılması açısından bu söylediğiniz çok doğru. Hani geçen sohbetlerimizde de söylediğiniz buyurduğunuz üzere. Hani bu şu yaşa geleyim de İslam'ı ondan sonra yaşamaya başlarım. Siz de gene söylemiştiniz. İslam bir gençlik hareketi diyebiliriz diye. Bu söylediğiniz şey çok aslında evet. Açıklayıcı olur. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, inşallah sohbetimize bir sonraki programda daha görüşmek üzere, devam etmek üzere.
Muhabbette Allah'a emanet olunuz. Muhabbette kalın inşallah.